Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 4. Ayrım. Yoldan geçenlerden bazıları bizi alkışlıyor, ne Stalin'i biliyorduk ne de o gün ölmüş olduğunun farkındaydık. Bu olaylardan sonra bir gün ne olduğunu tam anlayamadan kendimi Demokrat Parti'nin Amasya Milletvekili Faruk Çöl'ün bana o zaman uzay aracı gibi görünen kocaman gri bıyık arabasında Ankara'ya giderken buldum. Otomobili şoförü kullanıyordu. Babamın arkadaşı Faruk Bey, gri saçlı, çok şık giyinen zengin bir çiftlik sahibiydi. Kolejde benim velimdi. Sonradan genç ve güzel bir kadınla evlendi ve kapıcısı tarafından öldürüldü. Aradan yıllar geçtikten sonra Dallas dizisini izlerken hep bu gri saçları sıkı sıkı taranmış, ince uzun, yakışıklı, bıyık arabalı çiftlik sahibini hatırlarım. Daha önce de söylediğim gibi kolejde diğer okullardan farklı giyinirdik. Zaten beni en çok siyah okul önlüğü ve beyaz yakadan kurtulmak sevindirmişti. O zamanlar çok şık bir cadde olan Kızılay'da yürürken formamızla müthiş övünüyorduk. Herkes bize sempatiyle bakıyordu. Büyük sinema pasajında beyaz Rus madamlarının işlettiği pastanede kolej formasıyla oturmak büyük bir zevkti. Ama bunu yapmak için zorlanıyordum. Hiçbir zaman yeterli harçlığım yoktu. Dar gelirli bir memur ailesinin çocuğunu iyi bir okulda okutmak için katlandığı sıkıntıları sonradan öğrenecektim. O dönemde çocuklarını koleje gönderen aileler gibi değildik. Okuldan eve geldiğimde kolej yaşamıyla hiç bağdaşmayan bir eğitim bekliyordu beni. İki dayısı Elazığ'da Nakşibendi Şeyhi olan dedem emekli olduktan sonra kendini iyice dine vermişti. Bana duaları, ayetleri ezberletiyordu. Bu zorlamaya karşı olan ve yorulduğumu düşünen babaannem de inadını radyoyu açıyordu. O sıralarda iyice ünlenmiş olan Zeki Müren, asmalar da kol uzatmış dallereyi söylerken ben yüksek sesle Ebabile termihin bir hicaretin min sicil diye dualar ezberliyordum. Kulağım radyoya gittiği zaman dedem bütün çocukları korkutan o asık yüz ifadesini takınır ve postal teki geliyor ha diye terliğine davranırdı. O dönemde öyle çok dua ve din kuralı öğrendim ki şaşırtıcıdır. Savcı çocuğu olarak din eğitimi görmek, Kur'an kursuna gitmek, koleje yazılmak ya da Atatürkçü çok sevip saydığı halde dini görevlerini ihmal etmeyen inançlı bir aile içinde yaşamak benim açımdan hiçbir çelişki oluşturmuyordu. Evimizdeki büyükler başörtü takmadıkları için dindarlık ile örtünün ilişkisini kurmakta uzun süre zorlandım. 1900 doğumlu babaannemin çoğu zaman başının açık oluşu, beni elimden tutup Ramazan akşamları teravih namazında kadınlar bölümüne götürmesini engellemiyordu. Camiye giderken başörtüsü takıyordu elbette. Annemin saçları da hep açıktı. Dedem özellikle emekliliğinden sonra kendisini iyice dine vermiş bir kişiydi ama ailesindeki kadınların başları onu ilgilendirmiyordu. Bu yüzden özellikle 1990'lı yıllarda doruğa tırmanan başörtüsü tartışması beni çok şaşırttı. Eğer inançsız bir bürokrat aileden gelseydim o zaman başı açıklara yöneltilen dinsiz cumhuriyet eliti sözünün doğru olduğunu düşünebilirdim. Ama bu nasıl bir elitti ki? Çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor, camilere götürüyor, evde sıkı bir din eğitiminden geçiriyor, hac ziyareti yapıyor, tamamen Türk geleneklerine göre yaşıyordu. Amasya'da kardeşim Ferhat doğduğu zaman kesilen göbeğini Beyazıt Camii'ne götürmem için bana vermişlerdi. Ben de götürüp caminin duvarındaki bir oyuğa yerleştirmiştim. Gerçi Ferhat imam değil, müzisyen oldu, bu da başka bir hikaye. Ayrıca elit sözünün çağrıştırdığı zenginlik vurgusu, harplerle bütün varlığını yitiren, tek bir maaşla bütün çocuklarına tahsil yaptıran, kan tükürse kızılcık şerbeti içtim diyen bu aileyle hiç bağdaşmıyordu. Türban ve din tartışmaları sırasında Türkiye'yi dinsiz cumhuriyet eliti ve başı bağlı, zulüm görmüş, dini vecibelerini yerine getirmesine izin verilmemiş halk olarak ikiye bölen görüşü hiçbir zaman kabul etmedim. Bundan sonra da edemem. Çünkü bazı teorisyenlerin sözlerine kulak vererek kendi ailemi ve bildiğim gerçekleri ters yüz edemem. Benim yetiştiğim yıllarda halkın tümünü birbirine bağlayan bir ortak alan vardı. Bu alanın içine Hazreti Muhammed Mustafa da giriyordu. Mustafa Kemal'di. Peygamber manevi dünyanın sultanıydı. Mustafa Kemal ise bir vatan kurtarıcı. Bu konular tartışılmazdı bile. Aile içinde kimse birbirine dindar, dinsiz diye ayırmıyordu. Çünkü herkes dindardı. Ayrım sonradan yapıldı ve Türkiye neredeyse dindarlar ve dinsizler diye ikiye bölünecek duruma getirildi. Babam ve amcalarım dedemin yanında sigara içmez, ayak ayak üstüne atmazlardı. Ağzına içki koymayan dedemin yanında içki içmeleri ise mümkün değildi. Bu yüzden iki amcam orta yaşı geçmiş birer hakim olup, babamın mesleğin en tepesine tırmandığında bile dedemden gizli rakı içmek için bazı yöntemler geliştirmişlerdi. Bahçeli evlerdeki evimizde sofra hazırlanırken üç kardeş arada bir mutfağa gider, orada kapaklı bir beyaz dolabın içine sakladıkları rakıdan kaçak yudumlar alır, sonra yine salonda oturup yemeği beklemekte olan dedemin yanına dönerlerdi. Koskoca adamların bu davranışında hem komik hem de hüzünlü bir yan vardı. Özellikle o dolabı seçmişlerdi çünkü dedem kazaran mutfağa gelecek olursa kapakları hemen kapatıp rakıyı saklayabileceklerdi. Dedemin bütün bunlardan hiç haberi olmadığını sanıyorduk ama bir gün çok acıkmış ve yemeğin gecikmesine sinirlenmiş olmalı ki bana Harput şivesiyle "Zülfü dede, bileyim mutfakta işret ettiler, çabuk gelsinler buraya." İşret kelimesinin içki alemleri için kullanıldığını biliyordum. Ve dedeme göre dolabın içinde sakladığı rakıdan kaçak iki yudum alan oğulları işret etmekteydiler. Mutfağa gidip bunu söylediğimde üç oğul da paniğe kapıldı. Hemen rakıları döküp ağızlarını yıkayarak uslu uslu sofrada yerlerini aldılar. Babalarının yüzüne hiç bakamıyorlardı. Dedemin bir özelliği de radyodan mevlit yayınlarının yapıldığı kandil gecelerinde en ufak bir fısıltıya, hatta neredeyse nefes almaya bile izin vermemesiydi. Çoluk çocuk hepimiz radyo başında dizilir, hafızları, mevlit hanları dinlerdik. Bu mevlit hanların kendilerini müthiş sıkarak aniden, çok tiz notalardan haykırmaları, biz çocuklarda aşırı bir gülme isteği uyandırırdı. Baskılı hava ve mutlak sessizlik ise bu isteği kamçılar ve gülme gereksinimi adeta engel olamayacağımız bir isteri krizine dönüşürdü. Bunun üzerine birer ikişer kaçardık salondan. Odada istediğimiz kadar güler, o tiz sesleri çıkarmaya çalışırdık. Bunun ödülü ise dedemin bizi birkaç gün kötü kötü süzmesi olurdu. Madem dede bahsini bu kadar uzattım, bu sevgili dürüst adamcağızın teknoloji karşısındaki şaşkınlığını da ekleyeyim olup bitsin. Kızım Aylin İstanbul'da ilkokula başlayacaktı. O zamanlar yeni çıkmış ve Almanya'dan gelmiş tuşlu ses kaydeden kasetli aletlerden bir tane almıştım. Ankara'ya gittiğimde bu aletin mikrofonunu herkese uzattım. Babam ve bütün aile Ülker'e selam söylediler. Aylin'e de yeni başladığı öğrenim hayatında başarılar dilediler. Dedem sırtında hırkası, başında takkesi, elinde tesbihiyle hiç ses çıkarmadan oturuyordu. En son ona gittim. Mikrofonu uzattım ve "Dede sen de bir şeyler söyle" dedim. Mikrofonu eline aldı, ötekilerin yaptığı gibi ağzına doğru götürdü ve "Ülker Hanım" dedi. Sonra bir kez daha tekrarladı bunu. Biraz daha bekledi ve yine "Ülker Hanım" dedi. "Nasılsın, iyisin?" Biraz daha bekledi ve sonra hepimizi şaşırtan bir şey yaparak mikrofonu aletle birlikte yere savurdu. "Cevap vermeyi ki ne konuşam." Belli ki koca dede hiç görmediği teybi telefonla karıştırıyordu. Televizyon öncesi çağda çocuklar aile büyüklerinin yaptığı hatalara çok güldüğü için biz de bu durumu yıllarca bir eğlence malzemesi olarak kullandık. Meteoroloji yerine mitralyöz deyişini de öyle. Dedem kurban bayramlarında yanına beni de alarak saman pazarına gider, oradaki sürüler içinde eliyle yoklaya yoklaya irice bir koç seçerdi. Bunu bir hamalın sırtına verir ve hep birlikte yine yürüyerek eve dönerdik ama kurban kesilişini hiç görmedim. Çok dindar olduğu halde yobazlara kızıyordu. Evin içinde dolaşır ve görünmez düşmanlara karşı "Ticaniler, gericiler, sizi ticaniler" diye söylenirdi. Bir de haber bültenini dinlerken "İsmet, İsmet" diye söylendiğini hatırlıyorum. İsmet Paşa ile hiç arası yoktu. Bu da koyu CHP'li olan babaannemle bitmek tükenmek bilmeyen siyasi kavgalarının başlıca nedeniydi. Dedemin radyoyla kavga etme alışkanlığı bana da geçmiş olmalı ki ben de büyüdüğüm zaman televizyon ekranından gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen siyasetçilerle kavga ederken buluyordum kendimi. Tek fark dönemdeydi. O Philips radyoyla kavga ediyordu, ben Sony televizyonla. O kendi döneminin siyasetçileriyle, ben kendiminkileriyle. Gizli kitap tapınağım. Karanlıktan güçlüydü hep aydınlık. Uzakta parlayan sımsıcak ışık. Şiir sana tutkun, sen ona aşık, kendi yüreğinle yarışırdın sen. Çocukluk yıllarımda oyuncaklarım olmuştur, kuşkusuz, ama ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Oyuncaklarla pek aram yoktu herhalde. Buna karşılık Amasya'da ilkokulda 3 dergiye abone olmuştum. Çocuk Yuvası, Pekosbil ve Köroğlu. O günlerde adıma 3 derginin gelmesi çok hoş bir duyguydu. Dergi sayfalarına gömülüyor, müthiş bir zevk denizinde inanılmaz saatler geçiriyordum. Okuduğum dergilerin lezzetinden başım dönüyordu. Bir de eve gelen Yeni Sabah gazetesinde çizgi roman kahramanı Sadık Demir'in maceralarına meraklıydım. Daha sonra bir gün Robinson Crusoe hediye edildi. Robinson ve Cuma'nın maceralarını okurken kendimden geçiyordum. Bu zevk hiçbir şeyle ölçülemezdi. Sünnet düğününde yastığımın başına yığılan kol saatleri ve Cumhuriyet altınları arasında 3 tane de kitap vardı. Sait Faik adlı tanımadığım biri yazmıştı kitapları. Yaşıma göre ağır kitaplardı ama bugün Sait Faik'ten aldığım o buruk, bohem ve dalgacı tadı, o dönemde okumaya çalıştığım bir ya da iki sayfada sezinlediğimi hatırlıyorum. Yıllar sonra Ankara'da ortaokula giderken kitap tutkusu aşırı bir hal almıştı. Elime ne geçerse okuyordum ama beni en çok etkileyen yazarlar Hemingway, Jack London, Erskine Coldwell, John Steinbeck gibi Amerikan romancılarıydı. Bahçeli evlerdeki evimizde odamın duvarları Ernest Hemingway'in resimleriyle kaplıydı. Her cumartesi Amerikan kitaplığına gidiyor, yeni çıkan dergilere Hemingway ile ilgili ne varsa gizlice keserek eve getiriyor, dosyalıyordum. Çalışma masamın üstünde Hemingway'in kitaplarının İngilizce ve Türkçe baskıları duruyordu. Kardeşi Leicester Hemingway'in de dahil olmak üzere onun hakkında yazılmış her biyografi kitabını satır satır okumuştum. Hemingway bana bir özgürlük duygusu veriyordu. Önümdeki uçsuz bucaksız ömrü onun gibi yaşamak istediğimi hissediyordum. Normal ve herkesinkine benzeyen bir yaşam sürmeyecektim. Adım gibi biliyordum bunu. Hemingway tutkunluğu beni bir takım çılgın deneylere sürükledi. Yalnız daha önce Bahçeli Evler 35. sokaktaki evde kurduğum gizli kitap tapınağını anlatmam gerekiyor. Önceleri bu kadar kitap okumama sevinen ailem, iş çığırından çıkınca üzülmeye başlamıştı. Bir gün annemin bir kitabımı yırttığını bile hatırlarım. Okuldaki dersler tehlikeye giriyordu. Sabahları kalkamıyordum. Benim için gerçek yaşam geceleri kitapların başında geçiyordu. Arkadaşlarımın çoğu kahvehanelere gidip tavla ve kağıt oynuyorlardı. Ben hiç kahvehaneye gitmemiştim. Tavla, bilardo ve kağıt oyunları öğrenmemiştim. Sonunda babam gece kitap okumamı yasaklamak zorunda kaldı. Herkes yattıktan sonra arada bir odamın önüne geliyor, kapıdaki buzlu camdan ışık yanıp yanmadığını kontrol ediyordu. Eğer ışık yanıyorsa kapıyı açıp derhal uyumamı söylüyor, oda karanlıksa sessizce dönüp gidiyordu. Birkaç gece kitap okuyamadım. Yatakta dönüp durdum. Sonra buldum çaresini. Yattığım somyanın kenarlarını yere kadar sarkan yatak örtüsüyle sıkıca örttüm. Somyanın altındaki taş zemine bir battaniye yaydım. Prize taktığım küçük bir lamba içeriği müthiş aydınlatıyordu. Birkaç kez dışarıdan kontrol ettim. Hiç ışık sızmıyordu. O günden sonra benim için olağanüstü zevkli geceler başlamıştı. Gizli bölmemde başucuma kitapları yığıyor, mutfaktan doldurduğum meyve tabağında alıyor, sabaha kadar cennette dolaşıyordum. Bu arada babam ve annem de arada bir kapının önünden geçiyor ve benim nihayet bu aşırı kitap kokusundan kurtulmuş olarak mışıl mışıl uyuduğumu düşünüyorlardı. Bu yoğun okuma dönemi küçük yaşta giriştiğim birkaç yaratıyla taçlandı. Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanını radyodaki Arkası Yarın programına uyarladım ve bunun diyalog yazmama çok faydası oldu. Milliyet gazetesinin açtığı bir yarışma için birçok çocuk islahevini gezerek Suçlu Çocuklar adlı bir inceleme hazırladım. Hemingway'in etkisi altında Amarillo adlı düş ürünü bir boğa güreşçisinin hayatını anlatan bir roman yazdım. Herhalde berbat bir şeydi ama ne olsa 15 yaşında haddini bilmeyen bir çocuk olarak ilk kitabımı yazmıştım. 1960 darbesinden sonra bir gün Nazım Hikmet'in bir kitabı yayınlandı. Türkiye'ye yıldırım düşmüş gibiydi. Yıllardan beri fısıltıyla söylenen adını duyduğumuz bu şair, Türk toplumunun en büyük tabusuydu. Bugün kavranılması zor bir biçimde herhangi bir kitabının yayınlanmasına imkansız gözüyle bakılırdı. Doğan Avcıoğlu, çok cesur bir adımla Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanını basmıştı. Büyük boy, birinci hamur, siyah kapağında kırmızı desen bulunan bir kitaptı. Kitapçı dükkanında kuyruğa girmiş olanlar kitaptan üçer beşer alıyordu. Üç tane de ben aldım. Türkçenin en kudretli kullanımının yarattığı o görkemli rüzgar alıp uçurdu beni. Nazım Hikmet bizim kelimelerimizi kullanıyordu ama onlardan bambaşka görkemli bir dil yaratmıştı. Kızılay'da Kocabeyoğlu Pasajı'nın altı eski kitapçılarla doluydu. Neler bulunmazdı ki orada? Sararmış kapaklarıyla eski Marif Vekaleti çevirileri, her tür dergi, eski Playboy sayıları, Rostand, Ibsen, Varlık Yayınları'nın sarı kapaklı baskıları, bir de Michel Zevakolar. Arsène Lupin'le birlikte Zevako ciltleri üzerinde garip etkiler yaratırdı. Buridan, Pardayanlar gibi kitapların yaydığı kahramanlık ve onur kavramı beni derinden etkiliyordu. Bunun yararını da gördüm. Kendimi bildim bileli kulağımın arkasında bir kist vardı. Tek kulağımı öne eğen, bütün çocukluk resimlerinde belirgin olan bu büyük kistin alınması gerekiyordu. Bayıltmadan 50 dakika süren bir ameliyatla kisti kazıdılar. Kulak dibimde yapıldığı için bıçakla kazıma seslerini ürkütücü bir volümde duyuyordum. Sanki hoparlörden ameliyat yayını yapılıyordu. Ama ben ameliyat sırasında çok rahattım. Çünkü iki gün önce okuduğum kitapta Pardayan, kılıç yarasının acısını hiç aldırmıyordu. O bütün acılara nasıl kahramanca göğüs germişse ben de dayanacak ve sesimi çıkarmayacaktım. Ameliyat sonunda doktor hayretle yüzüme baktı ve ''Bravo oğlum'' dedi. ''Ne cesur çocukmuşsun. Kitaplar yoluyla uygulanan bir anesteziden haberi yoktu.'' Hemingway'in bütün kitaplarını ezbere bilirdim ama ihtiyar adam ve denizin yeri başkaydı. Talihsizlikten de beter bir Salao'ya yakalanmış olan ihtiyarı tanıyormuş gibiydim. Karayip denizinin tuzunu cildimde duyuyordum. Ringa balığının ekşi lezzeti dilimi vuruyordu. 44 yaşında Karayip denizini ilk kez gördüğümde tanıyormuş gibiydim. Sanki çocukluğumun denizlerinden birisiydi. Hemingway'in büyülü dünyası ile Ankara'daki tek düze yaşamım arasında büyük bir uçurum vardı. Günlerim okul ile ev arasında tek düze, sıkıcı ve anlamsız geçiyordu. Okuldan çok sıkılıyordum. Zaten okuduğum her şey okulu ve klasik eğitimi aşağılamıyor muydu? Jack London kendi kendini yetiştirmiş bir gemiciydi. Bu serüveni anlattığı Martin Eden adlı romanın başucu kitaplarımdan biriydi. Hemingway okulu bırakmış, genç yaşta Toronto Star gazetesi adına Avrupa'ya gitmişti. Hatta İngiliz dilinin en büyük yazarı Faulkner, İngilizce dersinde başarısız olmuş ve okuldan kovulmamış mıydı? Yıllarca okulmuş olmama rağmen benim öğrenim çizgim pek alışılan yolları izlemedi. Bilinçli bir seçimdi bu. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 38, devamı beşinci ayrımda.